Bitmeyen Kavga. John Steinbeck.
Ayrım 17.
London yorgun bir tavırla eğilip Joe'yu kollarının arasına aldı. Arkasından gelen bir grup büyük askeri çadırın önünde toplandı. Mac ile Jim Burton'ın ardından çadıra girdiler. Doktorun katılaşmış cesetten kanlı gömleği çıkartıp göğsündeki yaraya baktığını gördüler. Tamam, öldüren bu olmuş işte. Onu tanıdın mı doktor? Burton bu çarpık surata dikkatle baktı. Daha önce görmüşlüğüm var. Gördün elbette, Joy bu. Vücudundaki bütün kemikleri sen düzeltmiştin. Eh, bu sefer hapı yutmuş artık. Esaslı adamdı. Cesedi kasabaya göndermeniz gerek. Adli tıp doktoru da görmeli. O zaman adamı gömüp cinayeti örtbas ederler dedi London. Cesedi tekrar buraya göndermelerini sağlayabiliriz. Cesedi geri alana kadar morgun çevresine gözcü dikeriz. O kahrolası asayiş komitesi yaptığı yanlışı anlamıştır artık. Deacon çadıra girdi. Domuzu kızartıyorlar. Doğrusu pek çabuk kestiler. Deacon bir platform gibi bir şey yaptırtabilir miyiz? Diye sordu Mac. Tabutu koyacak bir yer gerek. Sen de bir yere çıkıp bir konuşma yapmalısın. Bunu bir gösteriye çevirmek mi istiyorsun? Öyle mi? Elbette. Sen beni yanlış tanıdın Deacon. Neyle sürdüreceğiz kavgamızı? Taş ve sopayla. Kızılderililerin bile ok ve yayları vardı. Ama biz kendimizi korumak için küçücük bir tabanca alsak, ihtilali önlemek için askerleri çağırırlar. Mücadele edecek hiçbir şey yok elimizde. Biz de neyimiz varsa onu kullanmalıyız. Bu adam benim dostumdu. Onun bizim kendisini kullanmak istememizi iyi karşılayacak olduğuna inan. Onu kullanmamız gerek. Mac durakladı. Anlıyor musun Deacon? Büyük bir cenaze töreni düzenlersek milletin büyük bir çoğunluğu bizden yana geçecektir. Kamuoyuna sahip olmamız gerek. London başını aşağı yukarı sallayıp duruyordu. Adam haklı Deacon. Sen de öyle istiyorsan öyle olsun London. Birinin konuşma yapması gerekecek sanırım ama bu ben olmayacağım. Zorunlu kalırsam ben yaparım konuşmayı dedi London. Adamın bize doğru gelmekte olduğunu gördüm. Vurulduğunu da gördüm. Sen konuşmazsan ben konuşurum. Tam Cock Robin gibi dedi Burton. Ha? Yok bir şey. Kendi kendime konuşuyordum. Cesedi şimdi adli tıp doktoruna gönderin artık. Ben bizimkilerden birini onunla kalmaları için göndereceğim dedi London. Jim'in dışarıdan sesi işitildi. Mac buraya gelir misin? Anderson seninle konuşmak istiyor. Mac hemen dışarı çıktı. Anderson Jim'in yanındaydı. Çok yorgun ve yaşlı görünüyordu. Canımıza okudun işte diye söze başladı. Ne oldu Bay Anderson? Hani koruyacaktın bizi? Koruyoruz ya, buradakiler sizin kılınıza bile zarar gelmemesi için çalışıyorlar. Ne oldu? Anlatayım ne olduğunu. Dün gece bir grup gelip Eyle'nin lokantasını yaktı. Sonra Eyle saldırıp kolunu ve altı kaburgasını kırdılar. Lokanta kül oldu. Tanrım dedi Mac, bunu yapacaklarını sanmıyordum. Sanmıyordun ama yaptılar işte. Eyle nerede şimdi Bay Anderson? Evde. Hastaneden çıkarmak zorunda kaldım. Hemen doktora getireyim. $1,800 diye bağırdı yaşlı adam. Birazını kendisi toplamıştı. Gerisini de ben vermiştim. Sonra da siz çıkıverdiniz ve şimdi hiçbir şey yok artık. Çok üzüldüm dedi Mac. Üzüldün elbette ama üzüntün ne Eyle'nin arabasını onartabilir ne de kolu ile kaburgalarını iyileştirir. Beni korumak için ne yapıyorsun ha? Yakılma sırası benim evime geldi şimdi. Evinizin çevresine nöbetçiler dikeriz. Nöbetçiymiş. Hah, bu serseri topluluğu ne boka yarar ki? Keşke sizi toprağıma sokmasaydım. Beni mahvedeceksiniz sizler. Adamın sesi çığlık gibi tizleşmişti. Yaşlı gözleri sulanıyordu. Berbat ettiniz her şeyi. Kahrolası radikallere karışanın sonu budur işte. Mac adamı yatıştırmaya çalıştı. Gidip Eyle'a bir bakalım. Eyle esaslı bir çocuktur. Onu görmek istiyorum. Gör bakalım. Başına da tekmeyle vurmuşlar. Mac, işçiler yavaş yavaş tiz sese doğru yaklaştıklarından adamı kenara çekti. Bizi neden suçluyorsun ki? Olanları biz yapmadık. O kibar komşuların yaptı. Sizin işlerinize bulaşmasaydık bunlar gelmeyecekti başımıza. Mac öfkeyle döndü adama. Bana bak arkadaş. Bir belaya çattınız, anladık bunu. Senin ve benim gibi küçük adamların başına gelen hep budur işte. Biz senin gibi adamların rahat etmeleri için yapıyoruz bunları. O araba $1,800 mal olmuştu. Artık kasabaya indiğimde çocuklar bile beni taşa tutuyorlar. Mahvettiniz bizi, mahvettiniz. Eyle ne diyor peki? Eyle de kızılın biri zaten. O yalnızca bunları yapan adamlara sövüp duruyor. Ale akıllı dedi Mac. Olayı tümüyle görebiliyor. Siz nasıl olsa atılacaksınız yerinizden. Şimdi atılırsanız arkanızda koskoca bir kalabalık var. Bu insanlar sizin kendilerine yaptığınızı unutacak insanlar değildir. Bu gece evinizin çevresine nöbetçi dikeceğiz. Doktoru da Ale'i muayene etmesi için getireceğim az sonra. Yaşlı adam yorgun bir tavırla dönüp yürüdü. Paslı ocaklardan yükselen dumanlar kampın üzerine çökmüştü. Adamlar birer ikişer kızarmış domuz kokusuna doğru yürüdüler. Mac uzaklaşan Anderson'ın ardından baktı. Partili olmaya ne diyorsun şimdi Jim? Okurken iyidir, romantiktir. Hanımlar patronlar sınıfından, ezilen emekçilerden söz etmeyi severler. Ama bu bizimki çok ağır bir yüktür Jim. Zavallı adamcağız. O lokanta arabası onun için dünyadan büyüktü. Bu yüzden de sorumlu tutuyorum kendimi. Seni buraya bir şeyler öğrenmen için, sana güven vermek için getirtmiştim sanıyordum. Oysa kendi dertlerimi sıralayıp duruyorum işte. Seni yüreklendirecek, sana... Ne boka yarar ki? İnsanın gözlerini asıl davadan ayırmaması çok güç bir iş. Neden bir şey söylemiyorsun? Bana fırsat tanımıyorsun ki. Doğru. Bir şey söyle peki. Ben o vurulmuş zavallı Joy'dan başka bir şey düşünemiyorum. Pek akıllı değildi ama hiçbir şeyden korkmazdı. İyi adamdı dediciğim. Ne dediğini hatırlıyor musun? Kimse kendisinin orospu çocuklarına, orospu çocukları demesine engel olamayacaktı. Kimi zaman kendimi bu kadar yitik hissetmiyor olmayı isterdim Jim. Biraz domuz kızartması sana yardımcı olur sanırım. Haklısın. Bu sabah pek bir şey yememiştim. Gidelim haydi. Yolun başında görünen uzun bir yük arabası arabaların önünde durdu. Ön koltuktan ufak tefek bir adam inip kampa girdi. Buranın sorumlusu kim diye sordu Mac'e. Deacon, şu büyük çadırdadır. Ben adli tıp doktoruyum, cesedi istiyorum. Koruyucun nerede diye sordu Mac. Ufak tefek adam soluyarak, koruyucuya ne gerek var dedi. Adli tıp doktoruyum ben, ceset nerede? Şuradaki büyük çadırda sizi bekliyorum. Öyle desene be adam. Doktor küçük bir lokomotif gibi soluyarak o yana yürüdü. Mac derin bir soluk aldı. Tanrı'ya şükürler olsun ki karşımızda bunun gibiler pek az. Bu herif yürekli biri. Tek başına geldi. Bir bakıma Joy'u andırmıyor değil. Ocaklara doğru yürüdüler. Joy'un cesedini taşıyan iki kişi geçti yanlarından. Doktor da telaşla arkalarından geliyordu. Ocaklardan ellerinde yağlı domuz kızartması parçaları taşıyan adamlar geliyorlardı. Ağızlarını kollarını sildiler. Ocakların üstünde cızırdayan et parçaları vardı. Şahane kokuyor dedi Mac. Haydi yiyelim biraz. Ölesiye acıktım doğrusu. Aşçılar kötü kesilmiş, iyi pişmemiş etlerden birer parça verdiler. Mac ile Jim yumuşak eti ısıra ısıra uzaklaştılar oradan. Yalnız dışını ye dedi Mac. Doktor milletin çiğ domuz yemesine izin vermemeli. Hepsi hastalanacak yoksa. Bekleyemeyecek kadar açlar dedi Jim. Adamlara bir uyuşukluk çökmüştü. Önlerine bakıp duruyorlardı. Konuşacak enerjileri kalmamış gibiydi. Aralarında üstleri başları peşmürde, mutsuz görünüşlü kadınlar da vardı. İnsanlar etlerini isteksizce, düşünceli düşünceli kemiriyorlar, yemekleri bitince ellerini üstlerine başlarına siliyorlardı. Hava onların mutsuzlukları ve uyuşuklukları ile ağırlaşmıştı. Jim ile kampı dolaşmakta olan Mac de huzursuzdu. Bir şeyler yapmalılar diye söyleniyordu. Ne olursa olsun umurumda bile değil. Onların böyle bomboş oturmalarına göz yumamayız. Grev parmaklarımızın arasından kayıp gidecek. Nesi var bunların Allah aşkına? Daha bu sabah bir insan öldürüldü. Yalnızca bu neden için biraz gayretli olmaları gerekirdi. Oysa öyle oldu. Hepsi yığılmış, yıkılmış haldeler. Onları bir şeyle meşgul etmeliyiz. Şunların gözlerine bak Jim. Belli bir yere baktıkları yok. Hepsinin bakışları bomboş. Öyle. Kendilerini düşünüyorlar. Her biri bu işin kendisine ne kadar zarar vereceğini ya da savaşta kazandıkları paraları düşünüyorlar. Çözülmeye başladılar bile. Bir şey yapayım öyleyse. Harekete geçirelim şunları. Ne yapabiliriz ki? Bilemiyorum. Bir çukur kazdırmanın bile yararı olur şu anda. Bir şey ittirsek, herhangi bir şey kaldırtsak ya da hepsini aynı yönde yürütebilsek. Ne olursa olsun bir şey yapamadığımız, onları harekete geçiremediğimiz takdirde birbirleriyle kavgaya başlayacaklar. Aksilenecek hepsi. Yanlarından geçen London sözün sonunu duymuştu. Kim aksilenecek? Mac döndü. Merhaba London. Bu millet konusunda konuşuyorduk. Hepsi iplik iplik çözülüyorlar. Farkındayım. Bunu anlayacak kadar uzun süre bulundum bunlarla. Eğer onları bir işe koşmazsak aralarında kavgaya başlayacaklarını söylüyordum. Başladılar bile. Bu sabah kampta bıraktığımız grup arasında hır çıkmış. Heriflerden biri bir başkasının karısına sulanmış. Öteki de gelip makasla yaralamış herifi. Doktor gereken müdahaleyi yaptı. Kan kaybından gidecekti yoksa. Gördün mü Jim? Sana söylemiştim. Dinle Landon. Deacon bana kızgın. Benim sözlerime kulak bile asmaz ama seni dinler. Bu adamları başları belaya girmeden ayağa kaldırmamız gerek. Biraz yürüsünler. Çukur kazıp doldursunlar. Önemi yok ama bir iş yapsınlar. Biliyorum. Grev gözcülüğüne ne dersin? Olur ama şimdilik pek iş yok sanırım. Herifler kıçlarını kımıldatacaksa bize ne? Akıllısın Landon. Deacon'ı da kandır da 50'şer kişilik gruplar halinde ayrı ayrı yönlere göndersin milleti. Yoldan ayrılmasınlar. Elma toplayan görürlerse engel olsunlar. Oldu dedi Landon. Dönüp Deacon'ın çadırına doğru yürürken. Meg, sen benim de grev gözcüleriyle gidebileceğimi söylemiştin dedi Jim. Benim yanımda kalmanı tercih ederim. Ben de bir şeyler yapmak istiyorum ama. Peki, öyleyse gruplardan birine katıl. Ama yanlarından sakın ayrılma Jim. Burada seni tanıyorlar artık. Ele geçmemeye çalış. Deacon ile London'ın çadırdan çıktıklarını gördüler. London hiç durmadan konuşuyordu. Deacon'ı işe katmakla yanlış bir iş yaptık galiba dedi Mac. Kamyonuna, çadırına, çocuklarına çok bağlı. Çok dikkatli. London daha iyi bir başkan olabilirdi. London'ın kaybedecek hiçbir şeyi yok. Acaba Deacon'ı attırıp yerine London'ı seçtirtebilir miyiz diye düşünüyorum. London'ı daha çok seviyorlar gibime geliyor. Deacon'ın malı mülkü çok. O portatif ocağını gördün mü? Adamlarıyla birlikte yemek bile yemiyor. Bir çalışmaya girip London'ı seçtirtme çaresini arasak diyorum. Deacon'ın soğukkanlı olduğunu sanıyordum ama şimdi bakıyorum da gereğinden çok soğukkanlıymış. Bize milleti biraz heyecana getirtecek biri gerekli. Deacon grev gözcülerini ayırıyor işte dedi Jim. Jim 50 kişilik bir gruba katıldı. Kasabanın aksi yönünde yola çıkıp yürümeye başladılar. Yola çıkar çıkmaz da adamların uyuşuklukları kaybolmuştu. Hızlı adımlarla yürüyorlardı. Grubun başında zayıf yüzlü Sam vardı. Hem yürüyor hem de adamlarına talimat veriyordu. Taş toplayın, ceplerinizi iyice doldurun. Ağaçlar arasından da gözlerinizi ayırmayın. Önünden geçtikleri meyve bahçelerinde kimseler yoktu. Adamlar uyumsuz sesleriyle bir şarkıya başladılar. Adada yılbaşı geldi çattı. Tüm mahpuslar hep birlikte. Adımlarını şarkıya uyduruyorlardı. Yol kavşağından geçerlerken arkalarında bir toz bulutu yükseliyordu. Fransa gibi dedi biri. Ortalık çamurdan geçilmiyorsa Fransa gibidir. Sen Fransa'ya gitmedin ki. Nasıl gitmedim? 5 ay kaldım orada. Hiç de asker gibi yürümüyorsun. Asker gibi yürümek isteyen kim? Yeteri kadar yürüdüm asker gibi. İçimde hala şarapnel parçaları var. Şu grev kırıcılar nerede acaba? Onları korkuttuk sanırım. Çalışan falan yok ortalıkta. Bu grevi kazandık bana sorarsan. Elbette kazandın arkadaşım dedi Sam. Kıçının üstünde oturarak kazandın değil mi? Udalılığı bırak tamam mı? Polisleri bu sabah iyi korkuttuk ama. Ortalıkta polis falan görüyor musun? Hepsi toz oldular işte. Bu işin sonu gelmeden daha çok göreceksin onları dedi Sam. Sen de dünyadaki diğer ırgatlardan farksızsın işte. Şu anda kral gibisin. Az sonra karnın ağrır, ardından da sıvışır gidersin. Öfkeli bir homurtu yükseldi kalabalıktan. Öyle mi sanıyorsun ukala herif? Yapacak bir iş göster de sonra gör bakalım öyle miymiş. Öyle konuşmaya hakkın yok senin. Ne bok yaptın da böyle konuşuyorsun şimdi? Sam yere tükürdü. Ne yaptığımı söyleyeyim. Kanlı Perşembe'de San Francisco'daydım. Bir vuruşla atının üstünden devirdim polisi. Polisler için hazırlanan copları gidip marangozhaneden alanlardan biri de bendim. Hatta anı diye birini hala saklarım. Yalan söylüyorsun. Sen liman işçisi değilsin. Boktan bir meyve toplayıcısısın. Öyleyim elbette. Nedenini öğrenmek ister misin? Ülkenin bütün gemi şirketlerinin kara listesine geçtim de ondan. Gururla konuşuyordu Sam. Sözleri derin bir sessizlikle karşılandı. Ben sizlerin hepinizin toplamından daha fazla şey görmüş geçirmişimdir. Duyduğu hörgörü adamları yatıştırmıştı. Şimdi gözlerinizi ağaçlardan ayırmayın ve bu lafları da kesin artık. Bir süre daha yürüdüler. Bakın, kutular var şurada. Nerede? Şu ağaçların ilerisinde. Jim gösterilen yöne baktı. Orada insanlar var. Biri, haydi liman işçisi göster bakalım kendini dedi. Sam yolun ortasında kıpırdamadan duruyordu. Emirlerimi dinlemeyecek misiniz? Eğer işe yarayacaksa dinleyeceğiz elbette. Pekala, bir arada durun. İlk başta saldırmanızı, sonra da kargaşalık çıkınca tavşan gibi kaçmanızı istemiyorum, tamam mı? Bir arada kalmaya gayret edin. Yoldan çıkıp derin sulama kanalını geçerek ağaçların arasına girdiler. Kutu yığınına yaklaştıkça ağaçlardan inen meyve toplayıcıları heyecanlı bir grup halinde toplanıyorlardı. Kutuların yanında bir kontrolör vardı. Grev gözcülerinin yaklaştıklarını görünce kutunun birinden bir çifte alıp adamlara doğru bir iki adım attı. ''Çalışmak mı istiyorsunuz?'' diye seslendi. Alaycı seslerden bir koru kendisini yanıtladı. Grevcilerden biri parmaklarını ağzına sokup keskin bir ıslık çaldı. ''Defolun bu araziden!'' diye bağırdı kontrolör. ''Burada bulunmaya hakkınız yok.'' Grevciler ağır ağır ilerlediler. Kontrolör kendi meyve toplayıcılarının ürkek gözlerle olayı gözledikleri kutu yığınına kadar geriledi.
Ayrım sonu.